Ayrım 18.
Tanrı değildi, tanrılığı yoktu, ancak dünyanın sahibi sayılıyordu. Makedonya toprak soyluları gibi Pers toprak soyluları da krala sıkı sıkıya bağlıydılar. Her Pers insanı doğal olarak kralın hizmetçisiydi. Herodot'tan öğrendiğimize göre tüm krallık mali açıdan 20 yönetim bölgesine Nomos ayrılmıştı. Bunun yanında daha önce konulmuş olan satraplık düzeninde sürmekteydi. Satraplar kral vekiliydiler, yönetim gücünü olduğu kadar askerlik gücünü de ellerinde tutuyorlardı. Ancak tam anlamında bağımlıydılar. Satraplar ancak Pers gücü zayıflamaya başladıktan sonra kendilerini bağımsız duyar oldular. Satrap kendi yönetim çevresinde tam güçlü bir kişi değildi başlangıçta. 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra krallığın zayıflaması satrapın güçlü kişi olmasını sağlayacaktır. Satrap kralın uyruklarından vergi toplamakla yükümlü olsa da topladığı vergileri kullanma hakkına sahip değildi. Bölgesinde bir krallık hazinesi vardı ama bu hazine elinin altında değildi. Satrap zafer zamanında kendi bölgesi içinde bu paraları harcama hakkına sahipti. Ne var ki sürekli askerlik görevini sürdüren kişiler yalnızca krala bağlı olan subay topluluklarının buyruğundaydılar. Satrap bu durumda kralın atadığı yardımcı yazmandı. Merkezi hükümetin gönderdiği gizli ajanların ve gezici görevlerin yani kralın gözlerinin denetimi altındaydı. Satrap'ın yoldan çıkmasını önlemek için kral satraplıktaki soylu ailelerine bel bağlardı. İran dışındaki birçok soylu malikanesi böyle kurulmuştur. Edward Will, Yunan Dünyası ve Doğu. İonya Ayaklanması. Bu tabloya bakınca Aristoteles'in tekçi ya da bütüncü yönetim düzenlerini niçin barbarlara uygun görmüş olduğunu anlıyoruz. Böylesine güçlü bir merkezi yönetim elbette küçük krallıkları ya da kent devletlerini ezip geçebilecek güçteydi. Yalnız Pers krallığının tam anlamında bütünlüklü bir yapıya kavuşmuş olduğunu düşünmemeliyiz. Onda da toplumun birimleri küçük küçük devletler ya da kent devletleriydi. Bu devletler aşiret düzenine dayalıydı. Ne var ki bu parçalılık bütünleyici yönetim düzeninin altında pek görünmüyordu. Bu durumda savaş ve siyaset insanları olmaktan çok kültür ve ticaret insanları olan Yunanların Pers orduları karşısında kolay başarı gösteremeyeceği kesindi. Yunanistan'la Yunan kolonileri arasındaki siyasal ve askeri bağlar çok zayıf olduğu için Yunanlar Perslerin eline düşen kolonileri kurtarmak yolunda bir girişimde bulunmadılar. Perslerden ilk büyük vurgunu yiyen İonya oldu ve Perslere ilk başkaldırı İonyalılardan geldi. İonyalılar Yunanistan'daki kardeşlerinin kendilerine yardım eli uzatacağına inanarak barbarlara karşı ayaklandılar. Kahramanca bir çıkıştı bu. Baş edilmesi güç bir düşmanla yıkışacaklardı. Önce 499'da Miletoslular Aristokaras'ın başkanlığında ayaklandılar. Ayaklanma dalga dalga tüm İonya'ya yayıldı. İonya ayaklanmasını tümden duygusal nedenlere bağlamak yanlış olur. Ayaklanma için başlıca iki neden vardı. Biri İonya'da insanların iktisadi yaşam düzeyinin gün geçtikçe bozulması. Öbürü bu insanların Persler yenilmez fikrinden sıyrılmış olmaları. Yunanistan'dan yardım almak tasarısının gerçekçi bir hesaba dayanmadığı çabucak ortaya çıktı. Yunan kent devletleri Perslere karşı birlik olup silaha sarılacak durumda değillerdi. Yunanlar o zamana kadar tüm sorunları kent boyutunda düşünüyor, kent boyutunda çözmeye çalışıyorlardı. Ayaklanmayı başlatmış olan İonya kentleri de bir birlik içinde değildi. Her biri kendi kafasına göre savaşıyordu. Dağınık ve etkisiz bir karşı koyma girişimiydi bu. Ayaklanan kentlerin birlikleri tam bir disiplinsizlik örneği vermekteydiler. Persler kesin hazırlıklarını tamamlayıp düzenli birliklerini savaşa sürdükten sonra ayaklanmacıların yazgısı belirmeye başladı. İonya yeniden Perslerin eline geçiyordu. Persler tüm ayaklananlara olduğu gibi İonyalılara da çok katı davrandılar. Ülkeyi yakıp yıktılar, insanları uzak topraklara sürdüler. Perslerle yüz yüze geliş. İonyalıların başına gelenler Yunanları düşündürmeye başladı. Bugün onlara, yarın bize duygusuyla halk Temistokles'in büyük bir heyecanla başa geçirdi. Temiktokles gerçek bir devlet adamıydı. Yunanların Perslere karşı duramayacağını biliyordu. Bunun için bir hazırlık dönemi içinde Atina'nın güçlü bir donanma kurması yolunda çaba gösterdi. Ne var ki tasarısı siyasilerce baltalandı. Tasarıyı baltalayanların önderi yönetimde öne geçti, ardından Med Savaşları da denilen Pers Savaşları başladı. Yunanlılar Medlerle Persleri ayırmazlardı. Pers Savaşları'nın ilki 490'da, ikincisi 480-478 arasında oldu. Perslerin düzenli akınları Yunanlıları güç durumda bıraktı. Miltiades 10 bin kişilik bir orduyla Atina yakınlarında bir savunma çizgisi oluşturdu. Yunan güçlerini sayıca çok çok aşan Pers güçleri gemilerle Yunanistan'a çıktılar. Atinalılar Ispartalılardan yardım gelir umuduyla oyalanırken birden saldırıya uğradılar. Maraton'da Yunanlılar Persleri zor güç yenebildiler. İyonyalıların Perslerde yenilir görüşü doğrulanmıştı ama Pers tehlikesi savuşturulmuş değildi. Bu durum Temistokles'i ve tasarısını yeniden öne çıkardı. Atina 1,5 yıl içinde 180 gemilik bir donanma kurdu. 482. Bu sırada çoğu birbirine düşman Yunan kentleri bir Helen birliği oluşturdular. Perslerin Yunanistan'a yeniden çıkması çok kanlı çarpışmalara yol açtı. Termopilai'deki çarpışmalarda her iki yan büyük yitimlere uğradı. Pers güçleri Termopilai'nin arkasına sarkmaya başladı. Isparta kralı Leonidas savaşta öldü. Persler Yunanistan içlerine yürüdüler. Boiotia, Tebai, Delfoi düştü. Persler Atina'yı yakıp yıktılar. Ardından Salamis Deniz Savaşı'nı Yunanlar kazandı. 480. Bu zafer Pers tehlikesini gidermeye yetmedi. Persler yenilseler de geliyorlardı. 470'te Atina yeniden düşman eline geçti. Sonunda Yunan ordusu düşmanı kuzeye doğru sürmeyi başardı. Bundan sonra Perslerin batıda eski gücü kalmadı. İki ayrı birlik. Pers tehlikesi savuşturulduktan sonra Yunanistan kısa sürede toparlanmaya girişti. Atina 478'de Attika Delos Deniz Birliği adıyla siyasal bir birlik kurdu. Birliğe Atina'nın dostu olan kentler katıldılar. Bu birlik Pers tehlikesi karşısında bütünleşme yoluna girmiş olan Yunanistan'da yeni bir bölünme girişimini belirliyordu. Atina, bağlaşıklarıyla ayrı ayrı anlaşmalar yaparak kısa sürede birliğin önderi durumuna geldi. Birliğin hazinesi Kutsal Delos Adası'nda Atinalı memurlarca korunmaktaydı. Bunu izleyen Atina'nın yükselişi dönemi Yunanistan'ın yaşamında bir dönüm noktası olacaktı. Atina bundan böyle doğuda yitirdiği pazarları yeniden ele geçirmek ve Akdeniz'in rakipsiz tüccarı olmak için bütün çabasını ortaya koyacaktır. Bu dönemin büyük bir bölümü Atinalı devlet adamı Perikles'in önderliğinde geçmiştir. Perikles ana yönünden ünlü devlet adamı Kleisthenes'in yakınıydı. Çok güçlü bir soylu ailesinin çocuğuydu. Perikles Atina demokratlarının bölücü siyasetine önderlik yaptı. Atinalı demokratlar sözde ulusçu gerekçelerle, gerçekte yukarıda andığımız iktisadi nedenlerle iç savaşı körüklemekteydiler. Bundan sonra Atina, gücü az çok kırılmış olan Perslerle dışta, Isparta ve bağlaşıklarıyla içte kıyasıya savaşlar yapacaktır. Atina'nın düşmanca tutumlarıyla gelişen iç savaşlarda Isparta ve onun önderliğinde toplanmış olan Peloponnesos Birliği, herhangi bir kışkırtıcı tutumu söz konusu olmadı. Atina'nın savaş çıkarmaya çalışması Peloponnesos'un devletlerini korkutuyordu. Bu devletlerin en büyük korkusu Atina'nın doğuyla eski ticaret bağlarını kurması, onlara yeniden düzenli bir biçimde şarap, zeytinyağı, seramik satarak zenginleşmesi, bu arada tüm Yunanistan'da ticareti dış baskılarla ele geçirerek öbür sitelerin batıyla ticaretine el koymasıydı. Bu kentler dışarıdan buğday satın almak zorunda oldukları için tüm dış ticareti Atina'ya kaptırmakla açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelebilirlerdi. Peloponnesos Savaşları. Attika Delos Deniz Birliği'nin Peloponnesos Birliği ile karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz oluyordu. Isparta böyle bir karşılaşma için pek istekli değildi ve hiç hazır değildi. Atina tüm geleceğini bu karşılaşmaya bağlamış gibiydi. Para iktisadına tam olarak geçememiş tarım kentlerinin önderi Isparta, askerlikte ileri de olsa Atina'nın iktisadi gücüyle başa çıkamazdı. Attika Delos Deniz Birliği'nin büyük bir hazinesi varken Peloponnesos Birliği'nin hazinesi tam takırdı. Ayrıca Atina üstün bir deniz gücüne sahipti. Peloponnesos savaşlarını gerçekte kışkırtma yoluyla Atina başlattı. Ne var ki ilk saldırı Ispartalılardan geldi. İlk evresi 10 yıl sürmüş olan iç savaş başlarında Isparta'nın orduları Atika'ya yayıldılar. Perikles'in buyruğuyla tüm Atika halkı Atina'nın duvarları arkasına sığındı. Bu sırada Atina'nın deniz gücü Peloponnesos'un kıyılarını vurmaya çalışıyordu. Atina'nın duvarları arkasına sığınmaya çalışanlar bir veba salgınıyla kırılmaya başladılar. Salgında Perikles de öldü. 429. Savaştan bıkan Atinalılar 421'de barış imzaladılar. Atina için bundan sonrası uzun bir savaşın çetrefilleştirdiği bir çalkantı dönemidir. 27 yıl sürmüş olan Peloponnesos savaşları kesin bir sonuca ulaşmadan bir o yanın bir bu yanın baskısı altında geçti. Gerçekte iki birliğin durumu da iyi değildi. Savaşın iyice kızıştığı günlerde Attika Delos Deniz Birliği dağıldı. Savaşın sonu geliyordu. Ispartalıların Atinalılara karşı Perslerle işbirliği yapmaları Atina'nın durumunu iyiden iyiye güçleştirmişti. Atina donanması çeşitli çarpışmalarda yitip gidince savaşın sonu gelmiş oldu. 404. Dört bir yandan sarılan kentte açlık başladı. Az sonra Atina teslim oldu. Savaştan sonra Atina'da Isparta'nın istekleri yönünde bir otuzlar meclisi kuruldu. Kısa zamanda otuzların yerini onlar aldı. Onlar yönetimi Isparta'ya karşıydı ancak Ispartalılar buna tepki göstermediler. Bir süre sonra Atina eski düzenine kavuştu. 500'ler meclisi yeniden kuruldu. Ne var ki Atina için son sözü her zaman Isparta söylüyordu. Isparta'nın gücü de Pers desteğine dayanmaktaydı. Yunanistan artık tümüyle sallantılı bir düzen içindeydi. Bu sırada yeni bir güç tarih sahnesine çıkıyordu. Makedonya. Makedonya'nın gücü. Peloponnesos savaşları sırasında sessiz sessiz güçlenmiş ve bu savaşlara karışmamaya özen göstermiş olan Makedonyalılar bundan böyle başka ülkeler üzerinde söz sahibi olmaya başlıyorlardı. Makedonyalılar kimdi? Makedonyalıların Yunanlarla kan bağı olup olmadığı bilinmiyor. Buna karşılık Makedonyalıların Yunan kültüründen çokça etkilendiği biliniyor. Makedonya'da toprak düzenine dayalı tekçi bir yönetim düzeni vardı. Bu ülkede kral siyasal, askeri, dini kurumların başkanıydı. Toprak soyluları genellikle tekçi düzenlerde görüldüğünün tersine kralın başlıca yardımcılarıydılar. Bu yüzden onlara arkadaş anlamında hetairos denilirdi. Yunanlar Makedonya krallığını uzun süre önemsemediler. Oysa Makedonyalılar Yunan değerleriyle son derece ilgiliydiler. Makedonya sarayında pek çok Yunan sanatçısı ağırlandı. Yunanlar Makedonyalıları garip bir dil konuşan vahşiler olarak görüyorlardı. Bununla birlikte Makedonyalıların dili Yunan kökenliydi. Yunanların Makedonyalıları barbar saymaları biraz da Makedonya'da insanların soylulara ve prenslere tartışmasız bağlanmasından geliyordu. Makedonya, Filipos 2'den başlayarak büyük bir devlet oldu. Çalışkan bir devlet adamı olan Filipos 2, gençliği Yunanistan'da geçtiği için Yunanları yakından tanıyordu. Amacı artık iyice sallantılı bir durumda bulunan Yunanistan'ı kent topraklarına katmaktı. Makedonya'nın Yunanistan üzerindeki isteklerini gören Persler Yunanistan'a her bakımdan yardıma giriştiler. Makedonya'nın bu durumda büyük bir kolaylığı vardı. Genel olarak Yunan insanı Makedonya insanını barbar diye nitelendirse de birçok Yunanlı Makedonyalıları soydaş saydığından onlara iyi duygular beslemekteydi. Filipos'un askerleri bir süre sonra Yunanistan içlerine kadar ilerlediler. 346'da Atina Filipos'la anlaşma yapmak zorunda kaldı. O sıra Atina'nın en güçlü adamlarından biri Demosten'di. Demosten Filipos'a karşı bir savunma gücü oluşturmak istedi ancak sözünü pek dinletemedi. Bir süre sonra Demosten'i tasarısı tuttu ama geç kalınmıştı. 340'da savaş patladı. Filipos'un askerleri Atinalılar karşısında zorlanmadı. Filipos, Yunan sitelerini toplumsal ve siyasal yapılarını bozmadan bir araya getirmek istedi. Korintos Birliği böylece kuruldu. Filipos birliğin yöneticisi oldu. Ardından Perslerle savaşmak için Anadolu'ya geçti. Az sonra öldürüldü. 336. Yunanistan'ı özümleme düşlerini 335'te Aleksandros III, Büyük İskender gerçekleştirdi. Bizim Yunanistan diye adlandırdığımız Hellas'ın siyasal düzeyde ortadan silinmesiyle Yunan kültürünün etkin dönemi yani Helenlik dönemi bitmiş, bu kültüre tutkun olan Aleksandros'un önderliğinde Helencilik dönemi başlamıştır. Helencilik dönemi Yunan kültürünün Makedonyalıların fetihleriyle geniş alanlara yayılması dönemidir. Makedonya'nın yükselişi ve çöküşü. Aleksandros, Yunanistan'ı Makedonya topraklarına kattıktan sonra Makedonyalılardan ve Yunanlılardan kurulu 40 bin kişilik bir orduyla doğuya yürüdü. Pers savaşlarının öcünü almaya gidiyordu. Aleksandros, ussallıkla çılgınlığı pek güzel bağdaştırmış bir kişiydi. Tanrı'nın oğlu olduğuna inanması, zaman zaman kendini Akileus sanması, yeni bir Truva Savaşı yaratmak sevdasında olması onu uzak topraklarda büyük serüvenlere itti. Aleksandros, Gordion'da kimsenin çözemediği Gordion düğümünü kendine göre bir yöntemle keserek çözdükten sonra İssos'ta Darius III komutasındaki bir Pers ordusunu dağıttı. 333. Daha sonra Mısır'a baş eğdirdi, orada İskenderiye'yi kurdu. Pers kralının barış çağrısını karşılıksız bırakarak Doğu seferini sürdürdü. Babil'i ve Persepolis'i aldı, kaçan Pers kralının peşine adamlar gönderdi ama onu ölü olarak ele geçirebildi. Daha sonra bugünkü Türkistan topraklarına doğru ilerledi, ardından Hindistan'a ve Babil'e geçti. Babil'de öldü. 323. Aleksandros'tan sonra Yunanistan Makedonya'dan kurtulmak istedi. Kurulan Helen Birliği çabucak dağıldı. Makedonya'da yavaş yavaş sönüyordu. 310'dan sonra Makedonya parçalanmaya başladı. Helencilik döneminde bu parçalanmalarla ortaya küçük küçük devletler çıktı. Bu devletler siyasette de kültürde de bir varlık gösteremediler. Roma gücünü benimsetene kadar bu parçalanmışlık sürdü. Makedonya en büyük vurgunu 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Kelt akınlarından yedi. Kelt akınları bu dönemde doğru dürüst toparlanmamış olan Yunanlıları da çok sarstı. Makedonya ve Yunanistan yıkılmak için bir rüzgar bekler gibiydiler. Roma-Makedonya Savaşı 171-168 Makedonya'nın sonunu belirledi. Romalılar Yunanistan'ı 146'da aldılar. Artık Roma çağı başlıyordu. Yunan mitolojisinde insan gerçeği, mitoloji uygarlıkları ve Yunan uygarlığı. Görmekte olduğumuz eski uygarlıklar birer mitoloji uygarlığıdır. Eski çağ Yunan uygarlığına kadarki uygarlık etkinlikleri dönemi ve Yunan-Latin uygarlığı dönemi olmak üzere ikiye ayırırsak, birinci dönemin kültür değerleri açısından tam tamına mitolojik özellikler gösterdiğini, ikinci dönemin mitolojik düşünceden ussal düşünceye ya da hatta felsefeye geçiş dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Mitoloji dönemleri ussal düşüncenin henüz yetkin bir düzeye ulaşmadığı, usun henüz yeterince gelişmediği, imgelemin usa egemen olduğu ya da usun imgelemi denetleyecek güçte olmadığı dönemlerdir. Bu dönemlerde insanla ve evrenle ilgili araştırmalar her zaman olağanın sınırlarını aşan bir takım tasarımlar içinde ama gene de gerçekçi bir düzeyde insan ve evren gerçeğini açıklamaya yönelir biçimde insanın evrendeki yerini, evrenin nereden geldiğini araştıracak biçimde gelişmiştir. Mucize fikri özellikle baskındır ancak mucizenin altında yatan tam anlamında bir insan araştırmasıdır. Bu fikir mitoloji dönemleri için doğaldır. Hatta günümüzde de birçok yönde, birçok bakımdan yürürlükte gibidir. Mucize fikri. Doğal nedenlerle açıklayamadığımız tüm olgular bize birer mucize olarak görünür. En eski zamanlar bu yüzden mucizelerle dolu zamanlardır. 17. yüzyılda bile birçok doğa olayı mucize gibi alınmıştır. O dönemde gökkuşağının ne olduğunu anlayamayanlar onu mucize diye nitelendirmişlerdir. Kepler gezegenleri meleklerin çektiğine inanıyordu. gök bilgisi, el falı, cincilik, büyücülük yeni çağın başlarına kadar bilim sayılmıştır. Descartes bile bu alanlara az çok ilgilenmiştir. Ayrıca dinler her zaman mucizeyi öngörür. Yalnız eski pagan dinlerinde değil, en büyük tek tanrıcı dinde de, yani Musevi dininde, Hristiyanlıkta ve İslam inancında mucize vardır. Musa Tanrı ile konuşur, İsa ölüleri diriltir. Benzer özellikler eski Doğu uygarlıklarında da görülmüştür. İleride Buda olacak olan Bodhisattva tanrıların dördüncü göğünde doğmuştur. Göklerin derinliklerinden dünyaya bakmış, Buda olup insanları kurtaracağı yüzyılı, kıtayı, krallığı ve kastı belirlemiştir. Kendine anne olarak Kraliçe Maya'yı seçmiştir. Maya, böğrüne altı dişli, gövdesi kar beyazı, başı yakut kırmızısı bir filin girdiğini düşünde görmüştür. Hiçbir acı, hiçbir ağırlık duymamış, tersine kendisini rahat ve hafif duymuştur. Tanrılar onun bedeninde bir saray kurmuşlardır. Bodhisattva orada dua ederek vakti saati beklemiştir. İlk yazın ikinci ayında kraliçe bir bahçeden geçerken yaprakları tavus kuşunun telekleri gibi parlayan bir ağaç ona bir dal uzatmıştır. Kraliçe o dalı sessizce almıştır. Bodhisattva o sırada doğrulmuş ve kraliçenin böğrünü yırtmadan onun böğründen doğmuştur. Yunan mucizesi. Mucizelerin bitmeye yüz tuttuğu yer, ussal düşüncenin kurulmaya başladığı yerdir. Bu defa ussal düşüncenin birden bir pırıltıya ortaya çıkması, insanlara bir mucize gibi görünmüştür. Ussal düşüncenin kurucuları Yunanlılar, uzun zaman bir mucizeyi gerçekleştiren insanlar olarak alındılar. Mucizelerin olmadığı bir dünyada Yunan mucizesine inanmak bir bilgi eksikliğinin sonucuydu. Kaynağını göremediğimiz zaman en basit bir olgu bile bize bir mucize olarak görünür, görünebilir. Yunan mucizesi yakıştırması eski uygarlıkların, toprağın derinlerine batmış uygarlıkların dünyamıza yeniden doğuşuyla silinmeye yüz tuttu ama tam bırakılmadı. Kazılar unutuşun derinliklerinde kalmış uygarlık ürünlerini ortaya çıkardıkça dikkatimiz Yunan öncesine çevrildi. Eski uygarlıkların yeniden doğuşu, Yunan uygarlığının bu uygarlıklardan çok şey aldığını gösteriyordu. Ancak yine de Yunan uygarlığı mitolojik düşünceden ussal düşünceye geçişi gerçekleştirmiş olmakla mucizeye benzer bir şeyleri duyurmaktaydı. Jean Volkin, Sokrat'tan önce Yunan Düşünürleri adlı kitabına yazdığı giriş yazısının en başında şöyle diyor.